Ayrım 18, sayfa 153. Savaş gelenleri. Helen Bryan. Amiralin sabrı taşmak üzereydi. Çok meşgul bir adamdı ve Francis kafaya bir şey taktığında yaptığı gibi ayak diretiyordu. Fakat dedikleri söz konusu bile olamazdı. Francis kadınlar ordusunda Crowmarsh Priors'ta kalacaktı. Ne olursa olsun. Muriel Marchmont haklıydı. Kızı ne kadar erken evlenirse o kadar iyiydi. Senden Londra'ya gelmeni son zamanlarda giriştiğin çılgın fikirlerini tartışmak için değil, tamamen farklı bir sebepten dolayı istedim diye başladı. Francis ağzını açmıştı ve gözlerinde her an tartışmaya ya da öfkelenmeye başlayacakmış gibi bir parıltı vardı ama hiçbir şey söylemedi. Amiral devam etti. Baban ve savaş kabinesinin bir üyesi olarak kadınlar ordusuyla işini yaparken ülkene ve bana itaat etmen konusunda ısrar ediyorum. Gubbins'in saçmalıkları hakkında daha fazla konuşmayacağız. Şimdi konuyu değiştirelim. Vaftiz annem bana uygun bir genç adamla Hugo de Beaufort'la görüştüğünü söyledi. Muriel'a göre genç, parlak bir erkek ve...
Baba, birine genç, parlak bir erkek demek geri kafalılık. Ama Muriel teyze, neden sana ondan bahsetmiş anlam veremiyorum. O sadece bir arkadaş.
Gerçekten mi? Ama sana evlenme teklifi etmeye hazırlandığını söylemiş.
O her şeye burnunu sokan yaşlı bir domuz.
Ama dedi babası elini kaldırarak, çok sağlam bir aile. Leander ve Netia bilmem kimle evlendi. Bir kontun torunu. Herkesin umudu, toprak soylusu bir aile. Özellikle de şimdi. Vaftiz annem bu konuda son derece haklı. Hugo'nun sağlığı filan onu birliklere katılmaktan alıkoyuyor ama bu onun evlenmesine veya çocuk sahibi olmasına engel değil.
Ne?
Amiral tehlikeli sulara girdiğini fark etti. Anladığım kadarıyla bunu Leander'e sormayı bir sorumluluk olarak görmüş. Ona Hugo'nun sağlık durumunu sormuş. Tabii ki siz, peki bebekler, çocuklar ve diğerleri bu tür şeyler... Muriel, şüphesiz görünüşe göre Leander demiş, tabii ki ona çocuk sahibi olmanızda bir sorun olmayacakmış, mülkü aile içinde tutmak için.
Francis konuşamayacak kadar dehşete kapılmıştı. Babası kızarmıştı ve pencereden dışarı bakıyordu.
Unvan ve her şeyi ailede tutmak önemlidir, evlilik çok ciddi bir adım. Her türlü sorumluluğu taşımak, kekeledi. Çocuklar, elbette bu konuyu zaten konuştuk ama aynı zamanda mali konularda.
Amiral gemisini kayalardan uzak tutmaya çalışıyormuş gibi hissetti.
Senin paran, daha doğrusu annenin parası, iyi bir anlaşma olacak. Ama evlilik anlaşmalarından bahsetmedik ama gerekli. Seni hemen hukuk danışmanlarımın ellerine bırakacağız. Siz gençler işleri mali yönüyle başa çıkmak için aşık olmakla fazla meşgulsünüz.
Amiral durdu. Francis'in yüzündeki ifade aşık bir kızınkine benzemiyordu. Onu devam etmesi için teşvik etmiyordu. Tanrı kocasına yardım etsin diye düşündü. Sonra kapı vuruldu ve daktilo sesleriyle açıldı.
Affedersiniz amiral.
Bren bir avuç dolusu telgraf tutuyordu.
Acil efendim.
Kadın Francis'e neden bazılarımız savaşırken sen burada şık bir şekilde oturmuş duruyorsun der gibi bakıyordu.
Amiral rahatlayarak telgraflara ve savaşa döndü. Babası telefonda emir vermekle meşgulken Francis ayağını yere vurup gri Londra manzarasına bakıyordu.
Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun.
Berbat Muriel teyze neden herkesin hayatına müdahale ediyordu? Alice Osborne'u Oliver Hammett'a iteklemesi yeterince kötüydü. Ama babasına Hugo hakkında yazması ve onun çocuk yapma yeteneklerinden bahsetmesi. Ne cüret! Francis kendi davranışlarının vaftiz annesinin Hugo'nun ona kur yaptığına inanmasına yol açtığını düşünmekten rahatsızdı. Hugo'nun sevgili ihtiyar babası her zaman ona karşı nazik davranmıştı ve Muriel teyzenin eski dostuydu. Bu yüzden belki de iki ihtiyar birbirini teşvik etmişti. Francis Hugo'nun pozisyonundaki bir adamın evlenip varis üretme baskısı altında olduğunu görebiliyordu. Ancak ondan çok fazla ilgi görmesine rağmen onun göz alıcı arkadaşlarıyla daha fazla ilgileniyordu. Hugo son derece iyi görünmesine rağmen aslında oldukça sıkıcıydı. Ancak Glebe evindeki yaşam aşırı derecede sıkıcıydı. Vaftiz annesinin yakın gözetiminden kaçmak için Frances kendilerini avlanmaya, tenis ve briç oynamaya ya da kokteyllere vuran, akşam yemeği ve dans için Brighton'a giden Grace Court ekibine kolayca karışmıştı. Ancak Hugo'nun büyük turunda arkadaş olduğu Avrupalı aristokratlar ve sanatçı tiplerden oluşan küçük mutlu topluluk savaş başladığından beri ortadan kaybolmuştu. Hugo elbette hala arkadaşıydı ama adam mahsuller ve hayvancılıkla meşguldü. Frances de onun çiftçilerinden biriydi. Elsie'nin tabiriyle aralarında o türden bir yakınlaşma olmamıştı. Şimdi düşündüğünde çalışmaları sırasında oldukça sık Hugo'ya rastladığını fark etti, hatta neredeyse her gün. Hugo her zaman onunla konuşmak için dururdu ama Frances arkadaşça olduğunu düşünüyordu. Daha fazlası mı vardı? Frances Hugo'nun ona aşık olduğunu ya da onunla evlenmek istediğini düşünmüyordu. Ama babası Hugo'yu zorluyorsa onu cesaretlendirmek istemiyordu. Her neyse, Colin Gubbins'in mektubu ve onunla görüşmesinden beri Frances'in aklında bu gizli organizasyon dışında hiçbir şey yoktu. Her şey oldukça ilginç bir hal almıştı. Onunla görüşen iki erkek ve bir kadın, kadınların bu organizasyona nasıl en iyi şekilde uyum sağlayabileceğini düşündüğünü bile sormuştu. Frances ciddiyetle birçok yönden erkeklerden daha faydalı olabileceğini, çünkü kadınların Bukalemun gibi olduğunu söylemişti. Kıyafetleri ve saçlarıyla oynayarak görünüşlerini değiştirmek çok kolaydı. Bir kadın 15 ila 50 yaş arasında hamile, şişman, zayıf, çirkin, hoş veya hasta görünebilirken erkeklerin kılık değiştirmesi oldukça zordu. Ayrıca erkekler kadınların önemli bir şey yapabileceklerine inanmadıklarından kadınlardan şüphelenmeleri ve kadınların dikkat çekmesi oldukça zordu. Hem onlar fark etmeden erkekleri ikna edebilirlerdi, Almanları bile. Kurnazca gözlerini açarak babası dışında hiçbir erkeği ikna etmekte zorluk yaşamadığını bile söylemişti. Onunla röportaj yapan adam buna gülmüş ve haklı olduğunu, özellikle de başkalarını ikna etmekte oldukça iyi olduğunu, kendisini bile neredeyse alt ettiğini söylemişti. Görüşmeyi yapan kadın şimdilik kadınların düşman hattının gerisine gönderilmek üzere seçilmediğini hatırlattı. Kısa boylu adam yeniden ciddiyetle bu durumun değişebileceğini söyledi. Sonra Frances'in kıyafetini fark ettiler. Paris'te mi dikilmişti? Fransız ve İngiliz dikimlerinin arasındaki farkları anlayabiliyor muydu? Bir Fransız köylü kadını ne giyerdi? Sıradan bir ev hanımı kasabadaki işlerini hallederken ne giyerdi? Frances onlara Fransız terziliği ve İngiliz terziliğinin ince detaylardaki farklılığı ve Fransız kadınlarının yürüyüş, şapka takma, aileleriyle konuşma ve yemek yeme, hatta düşünce tarzları hakkında uzun bir konuşma yaptı. İyi bir gözlemci dedi adam onaylayarak ve not aldı. Ciddi bir sağlık sorunu var mıydı? Bisiklet sürebilir miydi? Taşla'da kendi başına hayatını idame ettirebilmeyi öğrenebileceğini düşünüyor muydu? Elbette bisiklete binebilirdi. Hiçbir zaman hastalanmazdı. Bir an düşündükten sonra sırıttı ve öğrenebileceğini söyledi. Bir arkadaşı erzaklar tükendiğinde ava çıkıyordu ve tavşanları, güvercinleri ve hatta sülünleri avlamakta iyiydi. Bu oldukça kullanışlı bir beceri gibi görünüyordu. ''Siz hiç ava çıktınız mı Bayan Falkenlay?'' Frances masanın üzerine yaslandı ve ona keskin bir bakış attı. ''Henüz değil ama öğrenebilirim. Size bir sülün sürüsü getirirsem beni alır mısınız?'' Adam kahkahalara boğuldu. ''Oldukça azimlisiniz. Amiralin ÖOB veya yardımcı birim için rızasını alamazsak da sizin için yapacak bir şeyler bulabiliriz.'' Frances başını salladı. Anlaştık dedi ve elini uzattı. Adam elini sıktı. Anlaştık dedi. O sülünleri getirirseniz tabii. Frances Kasım ayında 21 olacağını ve ondan sonra artık babasının iznine ihtiyaç duymayacağını söyledi. Belki de o zamana kadar kadınları düşman hattının ilerisine yollamaya başlarlardı. İşte bu heyecan verici olurdu.
Amiral hala meşguldü. Francis saatine baktı. Her türlü şaşırtıcı şeyi yapabilen Evangeline gibi bir arkadaşının olmasının ne kadar yararlı olduğunu düşünüyordu. Taşra'da hayatta kalabilecek biri varsa Evangeline'di. İlk başta Evangeline yavaş sesi ve durgun halleriyle garip görünüyordu. Öte yandan Francis hiçbir Amerikalı tanımıyordu ve Muriel teyzenin onu bu kadar şiddetle onaylamaması Francis'i onunla arkadaş olmaya itmişti. Bazen Evangeline, Leander'in bağışladığı iç güvenlik kuvvetlerine ait eski av tüfeklerinden birini ödünç alır ve Richard'ın ceketini giyip avlanmaya çıkardı. Eve güvercinler getirir ve hatta bütün köy için sülün avlardı. Francis kaçak avlanma olayını açıkladığında Evangeline açık bir kayıtsızlıkla omuz silkmişti. Avlarda kısıtlama yoktu ve köydeki herkesin ete ihtiyacı vardı. Francis arkadaşının avlanmaktan da fazlasını yapabildiğini gördüğünde oldukça etkilenmişti. Vurduğu ya da tuzağa düşürdüğü her şeyi güzelce pişirebiliyordu da. Bir avuç rutubetli elma ağacı yongası üzerinde güvercin ya da tavşanı ızgara yapmayı biliyordu. Ayrıca sebze yetiştirebiliyor, tavuk besleyebiliyordu. Ve kendi tavuklarınızdan ürettiğiniz yumurtalar tayına tabi olmadığından yetiştirdiği enginarlar ve domatesler için mayonez de olurdu. Balda elma ve armut pişirebiliyordu. Evangeline tüm erkeklerin ava gittiği ve kızların evlenmeden önce yemek yapmayı öğrendiği bir yerde büyümüştü. Böylece evlendiklerinde kendi aşçılarının düzgün yemek pişirip pişirmediğini kontrol edebiliyorlardı. Francis'in midesi guruldadı. Trene binmeden önce kahvaltı yapmaya zamanı olmamıştı ve bisküvi kutusu uzun süredir boştu. Babası beraber öğle yemeği sözü vermişti ve Francis onun sözünü tutmasını umut ediyordu. Amiral telgraflarla işini bitirdi ve Warren onları götürdü. Francis yine kıpırdanmaya başladı. Ona öğle yemeği ısmarlamalı, sonra trene bindirmeliydi. Savaş çıkmadan önce Savoya'da Ritz'e giderlerdi. Bir bardak şeri, istiridyeler, tavuk kızartma, pandispanyalı tatlı, kırmızı şarap. Artık tayınlama yüzünden her yerde korkunç yiyecekler vardı. Bu yüzden şu yeni İngiliz lokantalarından birine gidebilirlerdi. Köpürmüş kahverengi bir çorba, kurutulmuş yumurta kokan muhallebi kıvamında bir tatlıyı hızla yerler, sonra babası savaşına geri dönebilirdi. Kızlar, ne kadar erken evlenirlerse babalarının zamanını o kadar az boşa harcıyorlardı.
13. Bölüm Grovemarsh Priors, Mart 1941. Genellikle Tanny'yi uyandıran Johnny'nin mızmızlanmaya başlaması olurdu ama bu sabah penceresinin dışındaki alakargaların sesine uyandı. Uykulu bir şekilde kalktı ve Evangeline'in paçavra olarak attığı eski havlulardan yaptığı sabahlığını giydi. Kenarlarından yıpranmıştı ama güzel bir soluk maviydi ve paltosunu gazetenin üstüne koyup kalıp gibi kullanarak kendine manşetleri, cepleri ve kuşağı olan yumuşak, işe yarar bir giysi tasarlamıştı. Sadece beyaz ipliği vardı. Ancak dikişleri Bayan Zayman'ın ona öğrettiği gibi küçük ve düzenliydi ve neredeyse hiç belli olmuyordu. ''Çok güzel!'' diye haykırdı Evangeline. ''Hiçbir zaman bir şey dikmeye sabrım olmadı. Okulda rahibeler dikişlerimi söküp tekrar tekrar yapmamı isterdi.''
Gururla kızaran Tanny onun için de bir tane dikmeyi önerdi. Böylece onu evine aldığı için minnet duyduğunu ifade edebilirdi. Birkaç gün sonra Evangeline eski bir yatak örtüsünden bozma pembe bir elbise giyiyordu. O kadar heyecanlanmıştı ki Tanny, Fairfax'ların çatı katında eski giysilerden ve yatak takımlarından oluşan kutuyu elden geçirip geçiremeyeceğini sordu.
''Keyfine bak, orada öyle durarak kimseye yararları olmuyor.'' dedi Evangeline.
Hükümet hiçbir eşyanın harcanmaması konusunda ısrarcıydı ve kıyafetlerle ilgili her şey, düğmelerden dikiş iğnelerine, patronlara ve fermuarlara kadar zor bulunuyordu.
Bir söylentiye göre yakında yiyecek gibi giyecek de tayına bağlanacaktı. Bulduğu ufak tefek parçaları kullanan Tani, kendisi için iç çamaşırı ve giydiği hiçbir şeye sığmayan Johnny için kıyafetler yaptı. Söylenti hızla Crowmarsh Priors'a ve etraftaki çiftliklere yayıldı. Tani eski kıyafetlerle harikalar yaratıyordu. Kısa zaman sonra insanlar eski kıyafetlerle dolu sepetlerle ve dikiş ücretiyle kapıda belirdi ve kızın defteri insanların ölçüleriyle doldu. Albert Hawthorne, Nell'la işleri bittiğinde gazeteleri ona getiriyordu. Böylece Tani patron çıkarabiliyordu. Kadınlar kıyafetlerini yenilemesi veya yeni manşetler ya da yakalar, eşlerinin pantolonlarına cepler ya da oturma yerlerine yamalar dikmesi, çocuklarının boyları uzadığında giydiklerinin ayarlanması için kıyafetler getiriyorlardı. Tani dantelli etekleri olan iki güzel vaftiz elbisesi bile dikmişti. Kadınlar karşılayabilecekleri her şeyi para ya da reçel, turta, meyve ve sebzeyle ödediler. Memur Barros'un hamile eşi, üç hamile elbisesi ve birkaç bebek kıyafeti için annesi tarafından bağışlanan kıymetli bir çift yumurtlayan tavuk vermişti. Evangeline'in tavuk sayısı 4'e çıktı. Evangeline, Tani eve bu şekilde yemek sağladığı için minnettardı. Sadece birkaç yıl önce Celeste teyzenin ev yönetimi hakkında verdiği talimatlar dünyanın en sıkıcı şeyiydi. Şimdi öğrendiği her şeyi hatırlamaya çalışıyordu. Çünkü Lauren bir planla çıkıp gelene dek burada yaşamak ve karnını doyurmak zorundaydı. Maud, Tommy ve Kipper devamlı açtı ve Evangeline tayınları bölüştürmekte ne kadar başarılı olsa da dört çocuğu ve iki yetişkini beslemek, hatta Francis ve Elsie onlarla beraberken dört yetişkin oluyorlardı. Her gün verdiği bir mücadeleydi. Ayrıca bahçe işleri ve avlanmak aklını Lauren'dan almasını sağlıyordu. Tani Evangeline'in bahçeye ve avlanmaya, Elsie ve Francis'in çiftliğe ve Alice'in mülteciler için kıyafet bağışına, askerler için kıyafet dikmeye, ilk yardım derslerine ve okulda öğretmenlik yapmaya ne kadar emek harcadığını görüyor ve kendisinin de bir işe yarayabilmesine seviniyordu. Yüzüne tekrar renk gelmişti ve her günü güvenle karşılayıp kendine bir eş, anne, işi olan genç bir kadın olduğunu, ürkmüş bir liseli olmadığını hatırlatıyordu. Şimdi ise şöminedeki közleri itekleyip bir kütük attıktan sonra Johnny'nin üstünü değiştirmişti. Pencereden evin arkasındaki uzun ve dar bahçeye baktı. Kasabın oğlu Jimmy geçen sonbahardan kısa bir süre önce gelmiş ve Evangeline bitki soğanlarını kazıp kış lahanaları, Brüksel lahanası ve pırasaları dikmesi için yardım etmişti. Yine de bazı soğanları kaçırmışlardı. Çünkü sebzelerin arasında çiğdemler ve nergisler yıldız gibi parlıyordu. Onları bugüne kadar fark etmemişti. Onları Johnny'ye gösterdi. Sonra onu yatağa yatırdı. Üzerlerine battaniyeyi çekti ve yüzünü oğlunun yumuşak saçlarına gömüp bir ninni söylemeye başladı. Johnny ile "Bebecik nerede?" oynadı ve kıkırdadı. Çok mutluydu. Dün Bruno'dan sürpriz bir telgraf gelmişti. Hamursuz bayramı için beklenmedik bir şekilde birkaç gün izin almıştı ve onu Johnny'yi bayram yemeği için Cohen'lere, Londra'da Bethnal Green'e götürecekti. Londra'dan ayrıldığından beri Bruno'yu sadece iki kez görmüştü. İki seferde de Johnny ile Cambridge'e trenle gitmiş, ancak Bruno ile sadece birkaç saat geçirdikten sonra acil bir iş için gitmesi gerekmişti. Tani eve döndüğünde eskisinden de yalnız hissetmişti. "Lütfen Tanrım, Bruno'nun izninin bu sefer iptal edilmesine izin verme," diye düşündü. Eline her fırsat geçtiğinde telefon etmesine rağmen onu uzun süredir görmemişti. Ayrıca Cohen'leri göreceği için de endişeliydi. Ayrıca White adasındaki bir kampta kalmışlardı. Ancak sonunda mahkeme yaşlı bir haham ile karısının tehlikeli düşmanlar veya Alman casusları olmadığına karar verince ayrılmalarına izin verilmişti. Cohen'ler evde oldukları için mutluydu. Ancak yaşadıkları deneyim yüzünden oldukça sarsılmışlardı. Tante Bertha yetkililerin Yahudilerin Nazi ajanı olduğuna nasıl inandıklarını anlayamamıştı. Tani onlara insanların Sussex'te çok nazik olduklarını ve herkesin Johnny'yi sevdiğini söylemek için yazdığında rahatlamışlardı. Evangeline hemen küçük oğlanı himayesine almıştı. Alice kendi patronluk taslayan tarzında ama arkadaşçaydı. Tani'ye bir ihtiyacı olup olmadığını soruyor, ona portakal suyu, balık yağı ve İngilizce gramer kitabı getiriyordu. Tani yine de Alice'in Evangeline'den hoşlanmadığını ve onunla zorlukla konuştuğunu fark etti. Gelişinden sonraki haftalarda Tani kimseyi üzmemeye çalışarak kendini yıpratmış ve Johnny'nin doğumundan sonra üstüne çöken üzüntü sık sık onu hapsetmişti. İngilizce kitaplar ve broşürler komodinin üstünde tozlanmıştı. Johnny'ye portakal suyunu vermek yapabildiği tek şeydi. Rahibe Tucker yoğun programının izin verdiği sıklıkta yeni annelerle ilgileniyor ve yeni anne olanların sıkça böyle hissedebileceğini söylüyordu. Ama Tanley bu duyguların kendi suçu olduğuna inanıyordu. Sonra azar azar uyum sağlamaya başlamıştı. Böylece son birkaç ay içinde daha iyi hissetti, daha çok eski benliğine dönmüş gibiydi ve Johnny de büyüyordu. Evangeline ve Alice birbirleriyle arkadaş olmasalar bile arkadaşlarıydı. Kendisini faydalı kılmanın bir yolunu bulmuştu. Aynanın karşısında duran ailesinin fotoğrafını öptü. Bruno onu Londra'ya götürdüğü için şimdi Rachel'a İngiltere'de nereye gittiklerini sorabilirdi. Onlara yeniden kavuşması an meselesiydi. 18. ayrımın sonu, sayfa 161.